Ayrım 8.
Zengin bir tüccar koşarak geliyor, sağa sola emirler veriyor, peşinden de bir sürü hizmetkar koşuyordu. Gümrükçü diğer yolculardan yol vermelerini istedi. Yeni gelenle birbirlerine sarıldılar, biraz konuştular, sonra ikisi birden küçümseyen bakışlarını bekleyenlerin üzerinden geçirdiler. Eğlenir gibiydiler. Oysa yolcuların eğlenilecek bir yanı da yoktu. Asıl eğlenceli olan, yüklerinin en büyüğünden daha şişman olan bu adamla, ufak tefek, koca bıyıkları kulağına kadar giden gümrükçü arasındaki yakınlıktı. Ama bu ikisiyle eğlenmek kimin haddineydi? Tüccarın merdivenden tırmanıp gemiye binmesini beklemek gerekti. Daha sonra sıra, yolcuların mütevazi ayaklarını merdivene atmalarına geldi. Sıra Tanyos'a geldiğinde, gümrükçü beklemesi için işaret etti. Delikanlı, genç olduğu için yer vermesi gerektiğini düşündü. Onun için de arkasındakilere yer verdi. Sonuncuya kadar. Gümrükçü yine de yolunu kesti. Sana bekle dedim. Bekleyeceksin. Yaşın kaç? 18. Arkasından iki hamal gelince Tanyos geri çekildi. Geryos'la Fehim gemiden acele etmesini bağırıyor. O da el kol işaretiyle yapacağı bir şey olmadığını söylüyor. Usulca da gümrükçüyü gösteriyordu. Birden Tanyos merdivenin kaldırıldığını gördü. Bir çığlık attı ama Osmanlı, "Bir sonraki gemiyle gidersin," dedi. Fehim ile Geryos çırpınıyorlardı. Delikanlı da gümrükçüye az Türkçesiyle babasının gemide olduğunu, onun da binmemesi için hiçbir neden olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Gümrükçü cevap vermedi, adamlarından birini çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi. Adam Arapça olarak Tanyos'u açıklamaya başladı. Efendi Hazretleri diyor ki, böyle terbiyesizliğe devam edecek olursan bir güzel sopa yer, sonra da hapise atılırsın. Sultanın bir memuruna hakaret ettiğin için. Ama şayet ses çıkarmazsan serbest olur, bir sonraki gemiye binersin. Üstelik Efendi Hazretleri makamında sana bir de kahve ikram eder. Efendi Hazretleri söylenenleri başıyla onayladı. Merdiven çekildiği için Tanyos'un başka seçeneği de kalmıyordu. Dona kalmış olan Geryos'la Fehim'e daha sonra anlamına gelen son bir işaret yaptı. Sonra da ufak tefek bıyıklının ardından gitti. Adam yolda duruyor, gelen geçene emirler veriyor ya da bir şikayet dinliyordu. Tanyos deniz tarafına bakınca geminin yelken açtığını gördü. Yolculara görüp görmediklerini bilmeden eliyle selam yolladı. Gümrükçünün bürosuna vardığında beklediği açıklama yapıldı. Karşısındakinin bütün söylediklerini anlayamıyordu. Gerçi İngiliz papazının okulunda Türkçe dersi almıştı ama bu bir konuşmayı sürdürecek düzeyde değildi. Ama yine de işin esasını anlayabildi. Gördükleri tüccar adanın en etkili kişisiydi. Boş inançları çok olan bir adamdı. Denize beyaz saçlı bir delikanlı ile açılmanın uğursuzluk getireceğinden ve geminin batacağından emindi. Gümrükçü kahkahalarla gülüyordu. Aptalca inançlar, değil mi? Tanyos ihtiyatı elden bırakmadı. Efendi Hazretleri doğru bildiğinizi yapmışsınız, dedi. Biriki yine de ısrar etti. Her şeye rağmen aptalca inançlar. Vaktinden önce ağarmış saçların aksine uğur getirdiğine inandığını belirtti ve delikanlıya yaklaşarak kafasını sıvazladı. Sonra da ona izin verdi. Tanyos limandan ayrılınca doğruca hana gidip eski odasının verilmesini istedi. Başına gelenleri anlattı, hancı da hikayeyi eğlenceli buldu. Babanın bana verecek kadar para bıraktığını umarım. Tanyos kemerine vurdu, hancı, o halde dedi, seni burada alıkoyduğu için Tanrı'ya şükretmelisin, bazı hoş ilişkilerini sürdürebilirsin. Kaçamak bir gülüşü oldu ve Tanyos son kata yaptığı ziyaretlerin fark edildiklerini anladı. Gözlerini eğdi, Tamar'ın kapısını çaldığında çevreye daha dikkatli bakmaya karar verdi. Burası senin dağından çok daha eğlenceli. Orada savaş sürüyor, değil mi? Sizin emir de hala Mısır paşasının koruması altında. Hayır, emir öldürüldü. Paşanın askerleri de dağı boşalttı. Ne diyorsun? Son haberler böyle. Biz de bu sabah öğrendik. Babam da bu yüzden memlekete döndü. Tanyos odasına çıktı ve uyuyakaldı. Gece kısa sürmüştü ve daha huzurlu bir uykuya ihtiyacı vardı. Gözlerini açtığında öğlen olmuştu. Balkonundan börek satıcılarını gördü. Yayılan koku karnını acıktırdı. Gerekli parayı kuşağından çıkarttı ve dışarıya çıktı. Merdivenin alt basamağında hancıya rastladı. O da onu görmeye geliyordu. Tanrı cezanı versin, başıma bela açacaktın, senin çocukça laflarına inanmakla hata ettim. Tanıdığı birkaç Türk subayının onu gerçekten görmeye geldiklerini, o da Mısırlıları yendikleri için onları kutlamakla onları memnun etmek istediğini ama subayların alay ettiğini sandıklarını söyledi. Az daha beni tutuklayacaklardı, onlarla alay etmediğimi binlerce kez yemin etmek zorunda kaldım. İşin aslı şu, kazanmak bir yana Osmanlı askeri çekilmiş ve yeni kayıplara uğramış. Emir de senin benim gibi canlıymış. Subaylar belki de son haberleri bilmiyorlardır. O subaylarla konuştum, Beyrut'tan yeni gelen yolcularla konuştum. Ya bu insanların hepsi birden yalancı ve cahil ya da... Tanyos ya da diye tekrarladı ve sarrası tutmuş gibi her yana titremeye başladı. 4. Dağ tarihçesi diyor ki, Fehim, emirin en kurnaz hafiyelerinden Mahmut Burras'ın takma adıydı. Göz kulak kesilen istihbarat divanının bir üyesiydi ve divan gerçek adını kullanan Selim Krameh tarafından yönetiliyordu. Patriğin katilini geri getirme stratejileri en önemli başarılarıydı. Bu başarı, emirin köylülerin ve de Mısırlıların gözünde saygınlığını artırmıştı. Artık dizginlerin elinden kaçtığını, yaşlandığını, gücünün azaldığını söyleyenlere, güçlü kolunu ülke dışına, deniz aşırı da uzatabileceğini göstermesi bakımından bu en güzel yanıttı. Geryoz, Latakya'ya gelir gelmez Mısırlı subaylarca tutuklanmış, sonra da asılmak üzere Beyteddin'e götürülmüştü. İhaneti ve ölümü büyük bir metanetle karşıladığı anlatılır. Kahyasının akıbetini öğrenen Şeyh Francis, oğlu Şeyh Raad'ı serbest bıraktırmak üzere anında Beyteddin'e gitmişti. Onu bir bütün gün bekletmişlerdi, halkın arasında mevkini dikkate almadan. Emir kendisiyle görüşmeyi reddetmiş, ancak ertesi günü gelirse oğluyla birlikte gidebileceği haberini göndermişti. Söylenen saatte saray kapısına gitmişti. Bunun üzerine iki asker oğlunun cesedini ayaklarının dibine koyuvermişlerdi. Şafak vakti asılmıştı ve boynu henüz ılıktı. Şeyh Francis, gözyaşları içinde neden böyle olduğunu sormaya divana gittiğinde ona şöyle demişlerdi. Emirimiz bu suç için bir baba ile bir oğlun asılması gerektiğini buyurdu, hesap görüldü. Bu sözleri söyleyen Hoca Selim'den başkası değildi ve dağ tarihçesine bakılacak olursa şeyh onun Geryos'un yakalanmasındaki rolünü biliyordu. Ona şunları dediği anlatılır. Sen ki onun av köpeğisin, git ona de ki rahat uyumak istiyorsa beni de öldürmesi gerekir. Selim'in de şu yanıtı verdiği söylenir. Bunu ona söyledim ama seni serbest bırakmayı yeğledi. Amir olan o. Tanrı'dan başka amir tanımam. Yine derler ki, şeyh saraydan çıktığında Beyteddin yakınlarında eski bir kiliseye gitmiş ve diz çöküp dua etmiş. Tanrım, yaşamın benim için bir anlamı kalmadı. İntikamımı almadan ölmeme izin verme. Selim ve Fehim, emirin hafiyeleri ise Türk gümrükçü, batıl inançları olan zengin tüccar ve portakallı kadın da hiç kuşkusuz Tanrı'nın elçileriydi. Ancak o tasalı günlerde Tanyos'un kendini ya da kendisiyle buluşacak olan ancak buluşmaya gidemediği ölümü düşünecek hali yoktu. Daha hala kendisine yalan söylemediğine, canavarın öldüğüne, haberinin bir süre sonra geleceğine inanmak istiyordu. Kendi kendine Fehim'in bir muhalefet şebekesine dahil olduğunu, onun çok daha iyi haber alabileceğini, basit insanların bunu ancak bir gün ya da bir hafta sonra öğreneceğini söyleyip duruyordu. Alefteryos'un kahvesine, meyhanelere, rıhtıma, limana gidip dolaşıyor ve konuşmasından, giysisinden dağlı olduğunu anlayacağı bir gemici, bir tüccar, bir gezgin arıyordu. Kimse onu yatıştıracak bir haber getirmiyordu. Akşam olunca odasına çıkmış ve bütün geceyi balkonunda geçirmişti. Magosa'nın son ışığı sönene kadar orada oturmuştu. Dalgaların ve bekçilerin ayak seslerini dinlemişti. Sonra şafak sökerken, sokaklarda ilk koşuşmalar başladığında başı demirlere dayalı uyuyakalmıştı. Güneş yükselip gözlerini yakana kadar. O zaman her tarafı tutulmuş olarak ayağa kalkıp soruşturmalarına yeniden başlamıştı. Handan çıkacağı sırada önünden İngiliz bayraklı bir fayton geçti. Neredeyse içindekinin üzerine atıldı ve kendi kendine, "Efendim, sizinle konuşmam gerek," diye bağırdı. Fayton durdu, içindeki adam şaşkın bir yüzle, "İngiliz vatandaşı mısınız?" diye sordu. Tanyos'un şivesi böyle düşünülmesine yol açabilirdi ama giysileri değişikti. Ancak adam onu dinlemeye hazır görünüyordu. Delikanlı da dağda olup biten önemli olaylardan haberi olup olmadığını sordu. Tanyos konuşurken adam da onu süzüyordu. Konuşması bitince adam muzaffer bir edayla, "Benim adım Hovsepian ve İngiltere konsolosunun çevirmeniyim," dedi. "Siz de Tanyos olmalısınız." Delikanlının şaşkın bakışlarına bir süre tanıdı ve "Sizi arayan biri var Tanyos," diye devam etti. "Konsolosla sizin tanımınızı verdi. Bir papaz." "Rahip Stolten, nerede? Onu görmeyi o kadar isterim ki." "Ne yazık ki dün Limassol'dan gemiyle ayrıldı." Rahip Jeremy Stolten'ın 1839 yılı ile ilgili son görüşleri. Büyükelçimiz Lord Ponsonby ile okulumuzun geçici olarak kapanması hakkında görüşmek üzere Kasım ayı sonlarında İstanbul'a gitmeye niyetliydim. Bu kararı dağda ve özellikle sahleyinde gerginliklerin artması üzerine almak zorunda kalmıştım. Ancak hareketimden birkaç hafta önce Tanyos'la babasının Kıbrıs'a sığındıklarını duydum. O zaman yolumun üzerindeki bu adada durmam gerektiğini düşündüm. Kararsızlığım büyüktü. Bir yandan bir reform kilisesinin temsilcisi olarak Katolik bir patriğin katiline yakınlık gösterir olmak istemiyordum. Ancak öte yandan öğrencilerimden en yeteneklisinin, en çalışkanının, Bayan Stolten'la benim için bir oğulmuş olan çocuğun aklı başından gitmiş bir babaya evlatlık sadakati göstermekten başka suçu olmadığı halde bir ipin ucunda sallanmasını istemiyordum. Onun için de Kıbrıs'tan geçmeye karar verdim. Amacım baba ile oğlun yazgısını birbirinden ayırmaktı. Tanrı'nın inayetiyle bunun gerçekleşmekte olduğunu o sırada bilmiyordum. Büyük bir saflıkla, ki bundan şimdi utanıyorum, adaya varınca ve insanlara sorular sorunca kendimi öğrencimin karşısında bulacağımı sandım. Onun hemen tanınmasını sağlayacak bir özelliği vardı. Vaktinden önce ağaran saçları. Şayet onları boyamak gibi kötü bir düşünceye kendini kaptırmamışsa onu rahatlıkla bulurum diyordum. İşler biraz daha çapraşıktı. Ada büyüktü, tanımış olduğum Malta adasından 40 kat genişti. Çok sayıda limanı vardı. Üstelik soru sormaya başladığım zaman öğrencimi istemeden ne gibi bir tehlikenin içine attığımı fark ettim. Onları tek arayan ben değildim ve izini bulurken düşmanlarının işini kolaylaştırmış olacaktım. Bunun üzerine bu işi fevkalade becerikli olan ve konsolosun Ermeni çevirmeni Hovsepian'a bırakmayı uygun gördüm. Hareketimin ertesi günü Tanyos bulundu, ancak onu aradığım Limassol'da değil de Magosa'da. Bay Hovsepian bulunduğu handan çıkmamasını tembih ederek bana onun hakkında haber göndermeyi vaat etmiş. Haber 3 hafta sonra Lord Ponsonby'nin katibi tarafından bana ulaştırıldı. Bu önemli haberleşmeyi sağlamasına karşın çevirmenle karşılaşması Tanyos'un asıl öğrenmek istediği konuda onu tatmin etmemişti. Ülkesinden haber istiyordu. Hiç kuşkusuz emir ölmemişti. Gerçi hoşnutsuzluk artıyordu ve dağda bir ayaklanmadan söz ediliyordu. Üstelik büyük devletler, özellikle İngiltere, Rusya ve Avusturya, sultanı Mısırlılara karşı desteklemek üzere yollar arıyorlardı. Bunlar arasında askeri müdahale de vardı. Yani her şey zavallı Geryos'un isteyeceği biçimde gelişiyordu. Ama henüz hiçbir değişiklik olmamıştı, acele dönmesi için hiçbir işaret yoktu. Tanyos, Fehim ve Selim ile yapılan konuşmaları birkaç kez zihninden geçiriyor, sözlerini duyuyor, mimiklerini görüyor ve tümünü farklı yorumluyordu. Sonra Geryos'un limana indiğinde askerler tarafından yakalandığını, zincire vurulduğunu, dövüldüğünü, aşağılandığını, dar ağacına götürüldüğünü, boynunu cellada uzattığını, sonra da şafak rüzgarında sallanıp durduğunu görür gibi oluyordu. Bu görüntü karşısına dikildiğinde Tanyos kendini son derece suçlu hissediyordu. Kaprisleri, körlüğü, kendini öldürme tehditleri olmasaydı Kahya asla katil olmazdı. Annemin yüzüne nasıl bakacağım, köylülerin mırıldanmalarına nasıl dayanacağım, o zaman gitmeyi düşünüyordu, uzaklara, çok çok uzaklara. Sonra kendini toparlıyor, Geryos'u düşünüyor, Patri'yi öldürdüğü günkü korkulu bakışlarını anımsıyor, aynı gözlerle ipe baktığını düşünüyor, aynı gözlerle ihaneti süzdüğünü düşünüyordu. Tıpkı o günkü gibi ona sesleniyordu, baba. 8. geçiş. Onur uğruna dizüstü. Bunun üzerine Tanyos'u bir kenara çektim ve görevimin gerektirdiği biçimde ona dedim ki, düşün, bu savaşta hiç yerin yok. İster Mısırlılar, isterse Osmanlılar bu ülkeye egemen olsunlar, ister Fransızlar İngilizleri ya da İngilizler Fransızları bastırsınlar, senin için bir şey değişmez. Ama bana sadece, babamı öldürdüler dedi. Papaz Jeremy Stolten'ın günlüğü, yıl 1840. 1. Emir yüreği yaralı şeyhin gitmesine neden izin vermişti? Bu ihmal olamazdı, merhamet de olamazdı. Yaşlı hükümdar yine de oğlunun ölüsüne ağlaması gerek demişti. Sonra uzun, çok uzun kirpikleri bir örümceğin görünürdeki ayakları gibi titremeye başlamıştı. Şey, Küferyabda'ya döndüğünde oğlu için dağın o güne kadar görmediği bir cenaze töreni düzenlemesini emretti. Zavallı bir teselli, ama oğluna karşı, soyuna karşı bu görevi yerine getirmesi gerektiğini hissediyordu. Emire karşı da böylesi bir kafa tutmada bulunması gerektiğini. Göreceksiniz, insanlar akın akın gelecek, en soylusundan en yoksuluna kadar her biri gelip üzüntüsünü, kızgınlığını ve zorbaya olan nefretini dile getirecek. Onu vazgeçirmeyi sağlayabildiler. Köylüler birbirine danıştı ve her zaman olduğu gibi endişelerini dile getirmek üzere keşiş şatoya yollandı. Şeyhimiz emirin kendisine niçin iyi davrandığını hiç düşündü mü? Behtettin'den ayrıldığımdan beri ben de bunu düşünüyorum ama cevabını bulamıyorum. Zorba, şeyhimizin bütün dostlarını, bütün muhalifleri, bu işlerin değişmesini isteyenleri toplamasını ya özellikle istiyorsa? Küferyabda'ya gelecek bunca adam arasına kendi hafiyelerini sızdırıp adlarını sanlarını öğrenip ertesi günü her birinin hesabını görmez mi? Belki de hakkım var bu ona. Ama oğlumu köpek gömer gibi gömemem ya. Köpek gibi değil şeyhim, sadece İsa'ya ve Tanrı'nın adaletine bağlı biri gibi. Sözlerin içimi rahatlattı. Sen din adına, akıl adına konuşuyorsun. Ama sevdiklerimizle yasımızı paylaşmamızı engellemesi emir için ne büyük bir zafer. Hayır şeyhim. Emir de olsa bunu yapamaz. Bütün köylere dua etmeleri için haber yollarız. Bizimle dua etmeleri için. Buraya kadar gelmeleri gerekmez. Böylece herkes emire bahane yaratmadan bize sevgisini göstermiş olur. Yine de cenaze günü sadece köy halkı toplanacakken Sait Bey'in geldiği görüldü. Tarihçi diyor ki, Sahley'nin efendisi bir süre önce düşmüştü ama yine de oğlu Kahtan Bey'in koluna yaslanarak cenazeye geldi. Şeyh Francis pek çok dostundan onları sıkıntıya sokmamak için gelmemelerini istedi. Bu onun soylu ve onurlu yönü. Benim onurum ise her şeye karşın gelmemi gerektiriyor. Tarihçi diyor ki, Bu sözleri Sait Bey'in hayatına mal olacaktı ve köyümüz yeniden büyük acılar çekecekti. İki yaşlı başkan ayakta omuz omuza duruyordu. Bu onların birbirlerini son görüşleriydi. Rahat'ın mezarı başında Buono Butros uzun bir dua okudu ve arasına suçunun affedilmesi için Gerios içinde birkaç cümle sokuşturdu. Kahya'nın cesedini vermemişlerdi. Bildiğim kadarıyla mezarı bile yok. Aradan iki hafta geçmemişti ki Mısır askerleri düşman kalesini ele geçirir gibi Kıfer Yapta'nın her yanından köye girdiler. Plataya yayıldılar, sokaklara dağıldılar, köye giriş yollarını tıkadılar. Çadırlarını çepeçevre şatonun çevresine kurdular. Başlarında Adil Efendi vardı ama emirin üsteği üzerine Hoca Selim'i de yanına almıştı. İki adam şeyhi görmek istediklerini söylediler. Şeyh dairesine kapandı ve onlara yasına en ufak saygıları varsa kırkından önce gelmemelerini söyletti. Ancak kapısını kırdılar ve onu zorbanın gönderdiği haberi dinlemeye zorladılar. Zorbanın bilmek istediği son gelişinde patriğin kendisinden asker istediği ve buna hazır olup olmadığıydı. Şeyh istifini bozmadı. Kırkından sonra gelin, o zaman söylerim. Ama onlar karışıklık çıkartmaya ve aldıkları görevi yerine getirmeye gelmişlerdi. Selim, şatoda sözüm ona tartışırken adamları köylüleri Blata'da toplanmaya davet etmekteydi. Köylüler toplanmaya başladılar, kuşkulu ama meraklıydılar. Yavaş yavaş meydan, okula ve kilise bahçesine kadar doldu. Çocuklar tüm umursamazlıklarıyla babalarından bir şamar yiyene kadar ellerini havuzun buzlu sularına daldırıp çıkartmaya devam ediyorlardı. Yukarıda şeyhin dairesinde Adil Efendi kapının yanında duruyordu, kollarını kavuşturmuş hiç konuşmuyordu. Oysa Selim avını didiklemekle meşguldü. Kıferyab ve erkekleri cengaverlikleriyle tanınırlar. Emirimiz onlara bir görev verdi. Belki nasıl bir görev olduğunun sorulmasını bekliyordu ama şeyh susuyordu. Sahleyliler gittikçe azıtıyor. Daha dün müttefiklerimizin kol kuvvetine bir tuzak kurmuşlar ve üç askeri yaralamışlar. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi. Siz de adamlarımı Sait Bey'in adamlarının üzerine mi sürmek istiyorsunuz? Biz mi süreceğiz Şeyh Francis? Asla. Kıfer Yapta da gelenekler olduğunu biliriz. Onların başlarında siz olacaksınız. Başkası değil. Onları her zaman savaşa götüren siz değil misiniz? Hafiyelerin başı belli ki görevinin tadını çıkartıyordu. Eline bir mızrak geçirmiş, aslanın yarasını deşip durmaktaydı. Şeyh odasının kapısına bir göz attı, 10 kadar silahlı asker beklemekteydi. İşkencecisine döndü, küçümser bir bakış fırlattı. "Git efendine söyle," dedi. "Sait Bey'in ailesiyle benimkisi arasında asla kan dökülmedi ve ben sağ kaldıkça dökülmeyecek. Buna karşılık senin emirin ile benim aramda masum oğlumun kanı var ve öcü gerektiği gibi alınacak. Senin efendin bugün iktidarın doruğunda olduğunu sanıyor. Ama en yüksek dağlar, en derin vadilere bakar. Şimdi aranızdan herhangi birinde en ufak bir haysiyet kırıntısı kalmışsa odamdan ve şatomdan çıkar." Bunun üzerine Selim gözlerini yerden ayırmayarak, "Bu şato artık senin değil," dedi. Ona el koyma emri aldım. Adil Efendi kapının kanadını açtı ve sabırsızlanmakta olan adamlarını içeri koyuverdi. Birkaç dakika sonra Şeyh Francis gözleri ve elleri arkaya doğru bağlı olarak şatonun merdivenlerini kendisini kollarından tutan iki asker arasında inmeye başladı. Başı açıktı ve saçının beyaz telleri dimdikti. Ama otoritesinin simgesi olan elma yeşili, sırmalı yeleği hala üzerindeydi. Halk sessiz, şaşkın bakıyordu. Yaşlı adamın nefesine kendi nefesini uydurmuş, ayağı her takıldığında sıçrar durumda. Sonra Selim askerlere durmalarını ve şeyhi yere oturtmalarını işaret etti. Kalabalık onu görmez olmuştu. Emirin adamı şu söylevde bulundu. küfer yap da halkı. Ne bu şeyhin, ne atalarının, ne evlatlarının sizlere, karılarınızın namusuna en ufak bir saygısı olmadı. Yarıcılık haklarınız verilmedi. Vergi toplama bahanesiyle topladıkları paraları bu şatodaki sefih yaşamları için kullandılar. Ama arkamda yerde diz çökmüş bu adam daha da kötüsünü yaptı. Günaha arka çıktı. Saygıdeğer patriğin ölümünden sorumlu oldu ve köy ile köy halkının üzerine Tanrı'nın gazabını çekti. Size derebeylik çağının kapandığını haber vermeye geldim. Evet, artık günahkar bir adamın bütün kadınlar ve genç kızlar üzerinde hak iddia ettiği günler geçti. Bu köy artık şeyhe ait değil, burada oturanlara ait. Derebeyinin bütün mallarına sizin adınıza el konuldu ve burada aramızda bulunan Hoca Rukoz'a emanet edildi. Hepinizin iyiliği doğrultusunda onları bundan böyle o yönetecek. Eski kahya bir süredir oradaydı, at sırtında, çevresinde korumalarıyla. Kalabalığın az birisinde duruyordu. Yüzler bir an için ona çevrildi, o da eliyle gür sakalını sıvazladı ve hafifçe gülümsedi. Selim sözlerini şöyle tamamladı. Bugün Tanrı'nın iradesiyle, sevgili emirimizin dirayetiyle ve şanlı müttefiklerimizin desteğiyle bu ülkenin tarihinde bir sayfa kapandı. Halk sevinç içinde. Halk sessizdi, şeyh kadar sessiz. Tek bir adam bir sevinç çığlığı attı ama hemen pişman oldu. Nadir. Selim'in konuşmasının sonuna doğru alana geldiği anlaşılıyordu. Arka çıktı, Fransız devrimini anımsamış olacak ki ayrıcalıklara paydos diye bağırmıştı sadece. Yüzlerce öfkeli bakış ona döndü. Adil Efendi ile askerlerinin, Rukoz ile korumalarının ve emirin danışmanının varlığına karşın katırcı korkudan titredi. Aynı gün Küfer Yapta'dan ayrıldı ve bir daha ayak basmamaya ant içti. Bu istisna dışında halktan hiç kimse özgürlüğü ilan edildiği için sevinçli değildi. Erkeklerle kadınların yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Bunlar sevinç gözyaşları değildi. Mısırlı askerler anlamadan bakıyorlardı. Selim tüm bu nankörlere tehdit edici bakışlar fırlatıyordu. Şeyhi zorla ayağa kaldırıp uzağa sürüklediklerinde ağlamalar, yüksek sesle okunan dualar duyuldu. Sevilen birinin cenazesindeymişçesine. Ağlayan kadınlar arasında şeyhin tanıyıp bıraktığı nice kadın, diğerleri arasında da dikkatini çekmek için türlü kurnazlığa başvurmuş nicesi vardı. Ama hepsi ağlıyordu. Kilisenin yanında duran hala güzel, hala endamlı Lamia hepsinden çok ağlıyordu. Birden kilisenin çanı duyuldu. Bir vuruş, sessizlik. Bir vuruş daha, kükrercesine. Dağlar sesi birbirine geçiriyordu. Üçüncü vuruşta ikincisinin sesi henüz kulaklardaydı. İpi çeken, koyu veren, sonra yeniden çeken, tutan eller Huriye kadının elleriydi. Bir an şaşıran askerler yürümelerini sürdürdüler, ortalarında giden şey olabildiğince dik yürüyordu. O tarihlerde köyümde meydana gelen büyük sosyal devrimi böyle tanımlamak istemezdim. Ama kaynaklar da, ihtiyarlar da bunun böyle olduğunu söylüyor. Belki olayları biraz süsleyip püslemem gerekirdi. Benden öncekilerin yaptıkları gibi. Hoşa da gitmiş olurdum ama o zaman da hikayenin gerisi anlaşılmaz olurdu. 2. Bu törenin ertesi günü Rukoz kendisine çok dar gelen ve yakışıksız olan bir giysi gibi malikanesini terk etti ve gelip kızı, uşakları, korumaları ve bayağılıklarıyla birlikte şatoya yerleşti. Ayrıca oradan geçen Venedikli bir ressama yaptırdığı kendi portresini de getirdi ve sütunlu salona şeyhin soy ağacının bulunduğu yere astırdı. Denildiğine göre yüzündeki çiçek bozuğu da yapılmış olsaymış kendine çok benzeyen bir portreymiş. Esma evvelce Şeyha'ya ait odaya yerleştirilmişti ve söylendiğine göre odasından pek az çıkıyordu. Şato kahyasının yaşadığı ve yıllar önce Rukoz'un işgal ettiği kanada gelince boştu. Lamia ablası Huriye kadında kalmaya devam ediyordu. Ortalıkta hiç görünmüyordu. Gitse gitse pazar günleri kiliseye gidiyordu. Köylülerin tatlılıkla baktıkları ince bir endamı vardı ama bu ince gölgenin bakışı yok gibiydi. Yaşlı Cebrail'e sordum. Hiç vicdan azabı çekmiyor muydu? gözlerini kırpıştırdı, sorumu anlamamış gibiydi. Sen ve köyün bütün ihtiyarları bir Eylül akşamı şeyhin odasında şeytana uyduğunu ve bu kabahatinin köye üst üste felaket getirdiğini ima edip durdunuz. Oysa Tanyos'un annesinden her söz ettiğinizde o sadece saflığı, güzelliği ve zarafeti simgeliyor. Masum bir kuzucuk. Onu asla suçlu bulmuyorsunuz ve asla pişmanlığından ve vicdan azabından söz etmiyorsunuz. Cebrail kızmama memnun olmuş gibiydi. O kadının namusunu savunmak durumuna girmesi bir ayrıcalıkmış gibi. Kerpiçten evinin oturma odasındaydık, beni elimden tuttu, dışarıya çıkarttı ve ta o günlerden kalma bir dut ağacının altına götürdü. Gözlerini şu dağımızda gezdir. Yumuşak inişleri, gizemli vadileri, mağaraları, kayaları, mis kokan nefesi ve örtüsünün değişken renkleri var. Bir kadın gibi güzel, lamia gibi güzel, lamia da güzelliğini bir çileymiş gibi taşıyor. Göz dikilen, ırzına geçilen, itip kakılan, çoğu kez elde edilen, bazen sevilen ve seven. Yüzyıllar üzerinden baktığında zina, namus, piçlik ne anlama geliyor? Bunlar doğum kurnazlıkları. Lamia'nın gizli kalmasını mı yeğlerdin? Rukoz'un döneminde gizli yaşadı. O günler köyümüz tersine dönmüş bir siklemen gibiydi. Çiçek toprağa gömülü, soğanın çamurlu kılları gökyüzüne dönük. Kıllı soğan, rukoz denildiğinde yaşlıların aklına gelen benzetmelerden en az vahşi olanıydı. Bu nefret boşuna değildi. Ancak bana aşırı gibi gelmişti. Gerçi adamın iğrenç bir yönü vardı ama dokunaklı bir yönü de vardı. Başkaları için kumar ya da nekeslik neyse onun için de ihtiras oydu. Yani kendisinin de çektiği ama vazgeçmediği bir kusur. Tanyos'a ihanet ettiği gün işlediği günah, sevdiği bir varlıktan çaldığı parayı savuran bir kumarbazınkine eş mi sayılacaktı? İşi oraya kadar vardıracak değilim. Ancak sanırım delikanlıyı yalnızlığa ittiği sırada bunu soğukkanlılıkla bir hesapla yapmamıştı sadece. Tanyos'un kendisini sevdiğini ve takdir ettiğini hissetmek için de deli oluyordu. Bu huyunu belirtmem onu aklamak için değil. Çünkü bulunduğu yerde buna ihtiyacı yoktu ama yönettiği köylüleriyle de aynı biçimde davrandığı için. Kuşkusuz düşürülen şeyhin malikanesinin kendisine verilmesi için entrikayı, kumpasları, bahşişleri artırmıştı ama buna karşın yıllardır beklediği ve tasarladığı intikamı da almış ama keyfini çıkartamamıştı. Aşağılanan şeyhlerine ağlayan şu insanlar yüzünden Esma'nın babası o günü kuyruğu dik tutmuştu ama kalbinden vurulmuş gibiydi. Bu kalabalığın sevgisini bir an önce ve her türlü yoldan kazanmaya and içmişti. Derebeylik simgesi olan el öpmeyi kaldırtmıştı. Sonra köylülere yıl sonuna kadar kendilerinden tek bir kuruş istemeyeceğini bildirmişti. Son zamanlardaki zorlukları onarmalarına zaman tanımak için. Aynı zamanda yıkılma tehlikesi gösteren kilisenin çanını onarmaya ve çeşmenin yalağını açmaya karar vermişti. Ayrıca köyden her geçişinde onu gördüklerinde sevinirler ve alkışlarla ümidiyle para dağıtmayı alışkanlık haline getirmişti. Boşuna. İnsanlar parayı almak için yere eğiliyor, sonra arkalarına dönüp gidiyorlardı. Şatoya gelip yerleştiğinin haftasında Rukoz kilisedeki pazar ayinine gitti. O güne kadar şeyhin oturduğu üstü halı kaplı koltuğa oturma hakkını kendinde görüyordu. Ama koltuk yok olmuştu. Keşişin yardımıyla. Keşiş o günkü vaazında İncil'den şu sözleri seçmişti. Zenginin Tanrı katına ermesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden çok daha zordur. Takma bir adın ikinci bir vaftiz sayıldığı bu köyde bu sözler anında etkisini gösterdi. Ama benim sandığım gibi değildi. Rukoz'a deve adı takılmadı. Bu hayvanlar fazlasıyla sevilir. Sadakatleri, dirençleri, huyları ve yararlılıkları hayranlık yaratırdı. Şatoya iğne adı takıldı. Çoğu acımasız bir sürü fıkranın uydurulmasının ilk adımı oldu. Cebrail'in anlatmaktan hala hoşlandığı fıkralardan biri de şu. Köylülerden biri Rukoz'un yanına çıkar ve bir gün için kendisine portresini vermesini rica eder. Eski kahya, köylünün bu portreyle servet yapacağını duyunca göğsü kabarır. Nasıl diye sorar. Onu duvara asacağım, önünden geçen köylülerden para alacağım. Para mı alacaksın? Bir küfüre 3 kuruş, bir tükürüşe 6 kuruş. Ona karşı uydurulanlar karşısında sabrı taşan Rukoz, buna o kadar rüküşçe tepki gösterdi ki, bu tepkisi aleyhindeki tüm uydurmalardan daha zararlı oldu. Bu fıkraların öyle kendiliğinden yaratılmadığına, her akşam bir evde toplanılıp, ertesi günü piyasaya sürülecek fıkranın kararlaştırıldığına iyice inanmıştı. Aralarında bir de İngiliz casusunun bulunduğundan emindi. Hoca adamlarından köyde dolaşıp her ne pahasına olursa olsun fıkra atölyesini bulmalarını istemişti. Bunun düşmanlarınca uydurulmuş yüzlerce fıkradan biri olduğuna yemin edebilirdim ama Rukoz'a pek o kadar düşmanlık beslemeyen Nadir buna kesin bir olay olarak anılarında yer vermişti. Hatır sayarlıkları ile şeyhi bir kaprisli zorba yapmışlar, düşmanlıkları ile halefini deli etmişlerdi. Oysa onun tek muradı hoşlarına gitmek, kendini affettirmek idi ve ağızlarından çıkacak bir teşekkür için bütün servetini vermeye hazırdı. Geceleri fıkra atölyesini yakalamak için sarhoş dolaşıyor ve ışıksız evlerin her birinden gülüşmeler duyuluyordu. Ben köyden gülmelerine gülmemek için çıktım ama günün birinde ağlamalarına ağlayacağım. Benim köyümün insanların yöneticilerini yoldan çıkartan bir şeyler olduğu doğrudur. Bazılarını onlar da kabul ediyor, diğerlerini yatsıyorlar. Meşru önder ile gasp olanından söz etmek, soruna sadece yer değiştirtmek olur. Onlar için meşruiyeti sağlayan süre değildir, yeniliği de reddetmiyorlar. Şeyh konusunda kendilerine özgü, isteklerine, korkularına, öfkelerine göre davrandığına dair kanaatleri vardı. Oysa şeyhlerinin halefi, paşalara, subaylara, emirlere itaat ediyordu. Rukoz onlara bütün servetini dağıtabilirdi. Bu serveti parmaklarının ucuyla tutar ve aynı parmaklarla ona bir işaret çekerlerdi. Zaten eski kahya kuşkularının en kötüsünü doğrulayacaktı. Efendileri tarafından şeyhten daha yumuşak başlı olması için atanmış değil miydi? 3 haftalık süreden sonra ortakları gelip diyeti ödemesini istediler. Şeyh sahleyine saldırmak istememişti. Rukoz yapacağına söz vermişti. Adil efendi gelip sözünü tutmasını istedi. Kıfer Yabda'nın yeni efendisi yönettiklerinin kalbini kazanma umudunu bütünüyle yitirmemişti ve böyle bir şey isteyecek olursa tamamıyla gözden düşeceğini biliyordu. Bu nedenle subayla aralarında şu konuşma oldu. Rukoz, bu ülkeyi yeni ele aldım, bırakın da gücümü sağlamlaştırayım diye yalvardı. Senin gücün biziz. Dağ köylerinde hesaplaşma bir kez başladı mı nesilden nesile sürer. Onları kimse durduramaz. Subay sözünü şöyle kesmişti. Bir genel ev işletmecisine rastladığımda bakireliği övmesini dinleyemem. Ardından da şunları eklemişti. Yarın şafak vakti adamlarımla geleceğim. Sen de kahve bile içmeyeceğiz. Sen toplayabildiğin köylülerle dışarıda bekleyeceksin. Kaç kişi olduklarını görür, hakkında bir karara varırız. Dağ tarihçesi gerisini şöyle anlatıyor. Hepsinden daha uğursuz olan o günün şafağında Adil Efendi 40 atlı ve 3 misli piyadeyle gelmişti. Şatoya çıktıklarında Rukoz kendilerini avluda bekliyordu. Çevresinde kendi korumaları olan 30 silahlı adam vardı. Subay, bunları tanıyorum dedi. Diğerleri nerede? Bunun üzerine Rukoz parayla sağladığı 10 adamın adını verdi. Cengaverliğiyle ünlü bu köyden çıka çıka bu mu çıktı? Sahleyn ile işini bitirdikten sonra burada da önlem almaya and içti. Sonra askerlerine Rukoz'un adamlarıyla birlikte çam ormanlarına dalmalarını emretti. Sahleyn'e vardıklarında Sait Bey'in adamlarının ellerinden silahlarını kolaylıkla aldılar. 8'ini öldürdüler, sonra saraya girerek kılıçlarını konuşturdular. Sahleyn'in efendisi başından vuruldu ve 3 gün sonra öldü. Oğlu Kahtan Bey dövüldü ve öldü sanılarak bir köşeye atıldı ama ileride göreceğimiz gibi iyileşti. Köyün kendisi yağmalandı, rastladıkları erkekler öldürüldü, kadınlar aşağılandı. Aralarında iyi bir insan olan, dürziler kadar Hristiyanlar tarafından da sevilen beyin de olduğu 26 ölü verildi. Tanrı onu kabul etsin ve nifakçıları sonuna kadar cezalandırsın. Derler ki dönüş yolunda Rukuz yeniden endişelerini subaya söylemiş. Yaptığımız iş 100 yıl boyu dağda huzursuzluk yaratacak. Diğeri de şöyle yanıtlamış. Sizler burada 2 akrep soyundansınız. Sonuncusuna kadar birbirinizi sokacak olursanız dünya huzura kavuşur. Sonra da şu sözleri eklemiş. Yolumuz önüne bu kahrolası dar çıkmasaydı, paşamız şimdi İstanbul'daydı. Tanrı isterse o günde gelecek. Anlaşıldığı kadarıyla Tanrı bunu istemiyordu ya da artık istemiyordu. Subay bunun bilincindeydi ve ümitsizliği Rukoz'u endişelendiriyordu. Esma'nın babası işgal ordusuna hizmet etmeye hazırdı. Yeter ki muzaffer olsun. Şayet yarın Mısırlılar dağdan çekilecek olsa Adil Efendi Gaza'da ya da Asuan'da kendini vali olarak bulurdu da kendisi ne olurdu? İşte o günü fazla ileri gittiğini, özellikle şu Sahle'in seferini kendisine asla bağışlamayacaklarını anladı. Yine de şu an koruyucularıyla iyi ilişkilerini sürdürmek zorundaydı. Adil Efendi, bu akşam zaferi kutlamak ve kahramanca dövüşen askerlerinizi ödüllendirmek için şatoda bir şenlik düzenleyeceğim. Askerlerim sarhoş olup kendilerini öldürsünler diye mi? Tanrı korusun, kim buna cesaret edebilir? Askerlerimden bir tekine bir damla rakı verecek olursan seni ihanet suçundan astırırım. Efendi, dost olduğumuzu sanıyordum. Dost edinmeye vaktim kalmadı. Zaten bizler için bu dağda hiç dost olmadı. Ne insanlar, ne hayvanlar, ne ağaçlar, ne kayalar. Her şey bize düşman, her şey bizi gözlüyor. Şimdi beni iyi dinle Rukoz. Ben bir askerim ve sadece 2 sözcük bilirim. İtaat ya da ölüm. Sen hangisini seçiyorsun? Emret, itaat edeyim. Bu akşam adamlarım köy dışındaki çadırlarında dinlenecek. Yarın ev ev dolaşarak halkın elinden silahlarını alacağız. Bu adamların kötülüğü dokunmaz. Sana söyledim. Bunlar akrep. İğnelerini ve zehirlerini sökmedikçe rahat etmem. Her evden bir silah alacaksın. Silahı yoksa? Paşamız o dağda, her evde ateşli bir silah vardır dedi. Sence yalan mı söyledi? Hayır, mutlaka doğru söyledi. Ertesi sabah şafak vakti Rukoz'un adamları Adil Efendi'nin askerlerinin gözetiminde evleri dolaşmaya başladılar. İlk girdikleri Blata'ya bakan Berber Rufail'in eviydi. Kapısını çalıp silahlarını teslim etmesi istendiğinde berber eğlenmiş göründü. Tıraş bıçaklarımdan başka silahım yok, birine gidip getireyim. Rukoz'un adamları içeri girip arama yapmak istediler ama Mısırlı bir subayın yanında duran efendileri Rufael'i çağırdı. Rufael, bir tüfeğin olduğunu biliyorum, git getir, yoksa pişman olursun. Anamın tabutunu örten toprak olayım ki bende silah yok. Adamların arayabilirler. Aramaya başlarlarsa ne evinde ne dükkanında taş üstüne taş bırakmazlar. Bahçendeki otun, kümesindeki horozun altını bile ararlar. Hatta karının eteklerinin altını da, anladın mı? Bütün bunları gözlerinde görmek mi istiyorsun? Adam korkmaya başladı. Bütün bunlara bir silah, üstelik kullanmadığım bir silah için izin vereceğimi mi sanıyorsun? Anamın mezarı üstüne yemin ettim. Daha başka nasıl yemin edeyim? Efendimiz Mısır Paşası demiş ki, dağda her evde bir silah vardır. Sence yalan mı söylemiş? Tövbe, demişse doğru söylemiş. Öyleyse dinle beni. Evleri dolaşmaya devam edeceğiz. 15 dakika sonra buradayız. Düşünmen için vaktin olacak. Adam anlamıyordu. Bunun üzerine Rukoz oraya toplanmış olanların duyabilecekleri bir sesle ''Silahın yoksa satın alıp teslim et'' dedi. ''Seni rahat bırakırız.'' Oraya toplananlar gülüştüler. Erkekler alçak sesle, kadınlar yüksek sesle. Rukoz sırıtmakla yetindi. Köylülerin dediği gibi ardamarı çatlamıştı. Adamlarından biri berbere yaklaştı ve tüfeğini satabileceğini söyledi. 200 kuruşa. Rufayel, bari fişeklerini verme, birini vurmamı engellemiş olursun dedi. Berber içeriye girdi, istenilen parayı getirip verdi. Satıcı parayı sayana kadar tüfeği Rufayel'in eline tutuşturdu. Sonra başını salladı ve tüfeği geri aldı. İyi dedi, bu evde bir silaha el koyduk. Silah toplama işi o kadar karlı oldu ki, ertesi günler aynı şeyi komşu köylerde ve hatta Dairun'daki zengin tüccar evlerinde tekrar ettiler. Oysa bazıları ne silahlarını ne de paralarını vermek istemişti. Onlara firariye denildi. O günü aramaların Blata'dan başladığını duyunca silahları, paraları ve yiyecekleriyle birlikte dağlara kaçmışlar, evlerinde sadece karılarını, 9 yaşından küçük oğullarını ve sakatları bırakmışlardı. Bunlara da Yumel Firariye denildi. Kaç kişiydiler? Sadece Kıferyabda'da 60'ın üzerindeydiler. Komşu köylerden de bir o kadar. Çok önceleri sahleyinden kaçmış olanlarla buluştular. Ertesi günler daha başkaları Dairun'dan ve köylerinden geldi. Birbirlerine yardım edeceklerine söz verdiler. Ama her biri kendi liderini izlemekteydi.